27. ayrım. Çuvalladık. Teresa James'ten ayrıldıktan sonra arabanın motor gücüyle amaçsızca taşındığımızı, boşlukta sürüklenerek uçtuğumuzu hissediyordum. Ulaşmak istediğimiz yer belirsizleşmiş, amacımız kaybolmuş ve bulanmıştı. Yakında Crystal'ın tahmininin gerçekleşeceği hissine kapıldım. Sonunda vazgeçip teslim olacak, kendimizi uzun zamandan beri anne babamız yerine geçen şu katı devlet kuruluşunun ellerine bırakacaktık. Gerçek bir şekilde beni hissizleştiriyordu. Teresa James ihtiyarlardan, görünmez olan dullardan bahsediyordu. İlginç ama bizim başımıza gelen ve gelmeye devam eden de tam olarak buydu. Bize destek olacak bir aile olmadan gerçekten görünmezdik. Aileni kaybedinceye kadar sıradan bir sohbette onların ne denli önemli bir yere sahip olduğunu fark etmezsin. Sınıf arkadaşlarımız çevremizde anne babaları, kardeşleri, teyzeleri, amcaları ve kuzenlerinden bahsederlerdi. Her zaman bir şey yapan, birine benzeyen, zekice veya aptalca bir şey söyleyen birisi vardı. Okul arkadaşlarımın en merak ettiği şey gerçek anne babam hakkında ne bildiğim ve onlar hakkında ne hatırladığımdı. Babam hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyordum. Çoğu da bunu anlıyor ve kabul ediyordu. Anne babası boşanmış bazı öğrenciler vardı. Bir kısmının da babasıyla ilişkileri çok azdı. Onların en fazla merakını uyandıran şey, annem dediğim kadın hakkında söylediğim belli belirsiz şeylerdi. Onunla bir seneden biraz daha fazla yaşamış olmamdan dolayı hakkında özellikle söyleyebileceğim bir şey yoktu. Yalnızca hayallerim ve yetimhanedeki yöneticilerden kaptığım birkaç ayrıntı vardı. Beni doğurduğunda henüz 20 yaşında bile olmadığını öğrenmiştim. Zengin bir aileden gelmiyordu ve öğrenebildiğim kadarıyla aslında beni doğurduğunda yalnız yaşıyormuş. Belki de benim yüzümden reddedilmişti. Onun nerede bulunduğuna dair nasıl bu kanıya kapıldığımı bilmiyorum ama onun Kaliforniya'ya gittiğine inanmama yol açan izler vardı. Kalbimin gizli kalmış bir köşesinde onu orada bulmayı gerçekten ümit ediyor ve bunun için dua ediyordum. Eyaletin ne kadar büyük olduğunu ve orada kaç kişinin yaşadığını biliyordum. Kuşkusuz onu bulma şansımın düşük olduğunu biliyordum. Ama yine de bu benim bir hayalimdi. Crystal, Raven ve Kelebek benim kardeşlerim olmalarına rağmen bunu onlara söyleyemezdim. Bu zırhını üstünden atarak açığa çıkmak, çıplak kalmak gibi bir şey olurdu. Tanıdıkları en cesur kız nasıl böylesine zayıf, duygusal bir sersem olabilirdi? "Ne oldu?" diye sordu Raven birden. İki saatten beri yoldaydık. Radyo çalıyor, yağmur sağanaktan çiseye dönüşüyordu. Ufuktaki bulutlar kavrulmuş, yanık karamele benziyorlardı. Rüzgar zaman zaman yağmuru kırbaçlayıp otoyolu yıkıyordu. Yavaş gitmek zorundaydık. "Neden?" dedim ona dönerek. Crystal'a bir bakış atarak oturduğu yerde kıpırdandı. "Ağlıyorsun," dedi. "Yanaklarında gözyaşları var." Yüzüme dokundum ve ılık sıvı tanelerini hissettim. Raven'dan daha çok şaşırdım. Çabucak gözlerimi sildim. "Bilmiyorum, gözlerime bir şey kaçmış olmalı," dedim. "İkisine de mi?" "Evet, ikisine de," diye sertçe karşılık verdim. Ona tokat atmışım gibi döndü ve pencereden dışarı bakmaya başladı. Raven'a çıkıştığım için kendimi affettirmek istedim. "Bu gece kendimizi şımartıp sıcak yataklarda uyumalıyız," dedim. "Televizyon ve sıcak duş olmalı. Kendimizi iyi hissederiz. Eğer böyle yaparsak yemek için çok az paramız kalır ve bir sonraki gün için hiç paramız kalmaz," diye söylendi Crystal. "Ben anlamam. Yemeği sonra düşünürüm. Dışarıda dilenirim," diye söze karıştı Raven. "Dilenmek mi?" dedi Crystal. "Gerçekten bu kadar alçalır mısın?" "Belki evet, belki hayır." Şakayla karışık gülümsedi. "Sen her şeyi bana bırak yeter." "Bu yapacağımız son şey olmalı," dedi Crystal. Şaka yapmaktan yorulmuştu. Raven neredeyse yerinden havalara zıpladı. "Bu da ne demek? Her zaman bu kadar şomazlı ve karamsar olmak zorunda mısın?" diye sordu Raven öfkeyle. "Ben karamsar değilim. Yemek yemek için dilenmek çözüm değil diyorum sadece," dedi Crystal sakin bir şekilde. Bu Raven'ı daha da kızdırdı. "Peki ya çözüm ne Crystal? Bütün cevapları biliyorsan bunları niçin bizimle paylaşmıyorsun?" diye sordu Raven. Keser misin şunu? Diye bağırdım. Yetimşörler gibi hareket etmiyoruz. Yetimşörler, ne kadar aptal bir isim, diye mırıldandı Raven. Bunun iyi bir isim olduğunu düşünürdün, diye hatırlattı kelebek ona. Bu ben büyümeden önceydi. Peki bu mucizevi olgunlaşma ne zaman gerçekleşti? Diye sordu Crystal alaylı bir şekilde. Hey, bunu duydun mu Brook? Daha da yavaşlayarak, ikinize de susmanızı söylemiştim, dedim. Eğer susmazsanız duruyorum ve... O da ne? Dedim. Raven arkaya döndü ve camdan dışarı baktı. Bir kadın el sallıyor, çılgına dönmüş gibi, dedi Raven. Sağ tarafta bir çıkışın hemen önünde 40 yaşlarında bir kadın deli gibi kollarını sallıyordu. Üzerinde kendisini yağmurdan koruyacak bir mont veya ceket yoktu. Açık kumral saçı sırılsıklandı. Alnına ve kulaklarına yapışmıştı. O kadar perişandı ki en kısa sürede bir araba durmazsa kendini yola atacak gibiydi. İki tane araba yanımızdan geçti ve durmadılar. Dur, dedi Crystal. Döndüm ve kadına yöneldim. Koşarak geldi. Raven camını indirdi. Tanrı'ya şükürler olsun birileri durdu, diye bağırdı kadın. Yüzündeki ıslaklığı sildi. Kocam, dedi. Başı dönmeye başladı ve bu çıkışa girdi. Neredeyse durur durmaz direksiyonun üstüne yığıldı. İki küçük kızım onun yanında ama yolda hiç araba yok. Otoyola dönersem birilerini durdurup yardım isteyebilirim diye düşündüm. Birkaç dakikadır arabaları durdurmaya çalışıyorum ve ilk duran sizlersiniz. Crystal duruma hakim olan bir ses tonuyla ''Çabuk arabaya binin ve yeri gösterin.'' diyerek kapıyı açtı. Kadın arabaya bindi ve ben de çıkışa doğru gitmeye başladım. Virajdan sonra çok uzun yol almadık. Bir karavan biçimsizce yolun sağ tarafına çekilmişti. Sağ sinyali hala yanıp sönüyordu. Küçük bir kız banketli çimen üstüne oturmuş ağlıyordu. ''Deniz, kalk!'' diye bağırdı kadın. Kız yavaşça denileni yaptı. ''Ben sana babanın yanında kalmanı söylemiştim.'' ''Ama konuşmuyor ki.'' diye sızlandı küçük kız. Crystal tam kadının arkasındaydı ve karavana doğru yöneldi. Hepimiz karavanın kapısı önünde toplandık. 45 yaşlarında bir adam direksiyonun üstüne yığılmıştı. Alnı direksiyonun üst tarafına dayalı ve yüzü bizden doğru tarafa dönük, gözleri kapalı, ağzı büzülmüştü. Rengi morarmaya başlamıştı. Özellikle de dudakları. 5-6 yaşlarında olan diğer kızları koltukta kıvrılmıştı. ''George!'' diye bağırdı kadın. ''Tanrım! Tanrım!'' Crystal adamın nabzını tuttu ve sonra bana döndü. ''Brook, buraya gel ve onu yatırmama yardım et!'' dedi sertçe. Öne doğru yürüdüm. Kadın geri çekildi. Kızı Deniz'e sarıldı. Crystal'ın yabancılara bile çalışkan ve becerikli görünmesi beni şaşırtıyordu. George oldukça iri bir adamdı. 1.80 boylarında ve 90 kilodan fazlaydı. Zorlandık. Raven'a baktım. O da çabucak gelip yardım etti. Üçümüz onu koltuğundan kaydırıp yavaşça sırtüstü yatırdık. Crystal hemen işe girişti. Biz bile şaşırdık. Crystal'ın hayat öpücüğü verebileceğini bilmiyordum. Adamın yanına çömeldi ve sağ elini alnına, sol elini çenesinin altına koydu. Adamın yüzüne baktım. Yakışıklı bir adamdı. Şakaklarında hafif kırlıklar vardı. Crystal düşünceli bir şekilde bana baktı ve adamın nefes alışverişlerini dinledi. Hiç tereddüt etmeden adamın burnunu sıktı ve ağzını ağzına yaklaştırdı. Derin derin iki kez nefes verdi. Adamın göğsünün yükseldiğini gördüm. Kelebek Raven'a yaklaştı. Kadın ağlayarak, ''Öldü mü?'' diye sordu. Crystal parmak uçlarını adamın gırtlağına değdirdi ve nefes borusunun yanına doğru kaydırdı. Bir atış var mı yok mu diye hissetmek istedi. ''Öldü mü? Tanrım George!'' Crystal tekrar bana baktı. Bu sefer ürkek olmaktan daha çok üzgündü. Bunu gözlerinde görebiliyordum. Bakışları benim, Raven'ın ve kelebeğin düşüncelerini yansıtıyordu. Hepimiz babalarımızı kaybetmiştik. Hiçbirimiz buna tanık olmak istemiyorduk. ''Sanırım kalp krizi geçiriyor.'' dedi. Gömleğini açtı ve ellerini üst üste adamın göğsünün tam ortasına koydu. ''Onu hemen bir hastanenin aciline kaldırmamız gerek.'' ''Ben bu şeyi süremem. diye mırıldandı kadın. Crystal bana, onu kıpırdatmak istemiyorum, dedi. Brooke, arabanın ön paneline bakıp başımı salladım. Sonra koltuğa oturdum ve motoru çalıştırdım. O sırada Crystal adamın göğsüne bastırmaya başladı. Tekrar bastırmadan önce 15'e kadar sayıp adamın ciğerlerine iki derin nefes daha gönderdi. Büyük kız daha çok ağlamaya başladı. Kelebek ona yaklaşıp avutmaya çalışırken kadın şoka girmiş görünen küçük kızının yanına gitmişti. Raven da yanlarına gitti. Bu arada herkes Crystal'ı seyrediyordu. ''Nereye gittiğim konusunda hiçbir fikrim yok.'' diye mırıldandım. Köşede bir market görene kadar yola devam ettim. Sonra arabayı oraya çektim. ''En yakın hastanenin nerede olduğunu soracağım.'' dedim ve dışarı fırladım. Markette yalnızca bir müşteri vardı ve tezgahta kısa boylu, kır saçlı, koyu renk bıyıklı bir adam duruyordu. ''Acilen hastaneye gitmemiz gerekiyor.'' diye bağırdım. ''Hastane, buradan 2 mil daha git, sola dön, 5 mil daha git ve ışıklara gelince sağa dön. 1 mil içinde tabelaları görürsün. Ne oldu?'' diye sordu. ''Kalp krizi.'' dedim ve fırlayıp arabaya bindim. Arabayı sürmek zor değildi ama koltuğu ayarlayacak zamanım olmamıştı ve ayaklarım pedallara zor yetişiyordu. Bir yandan arabayı kullanıyor, bir yandan koltuğu ayarlamaya çalışıyordum. ''Durumu nasıl?'' diye sordum. ''Sanırım bir atış var ama çok zayıf.'' dedi Crystal. ''Çok uzak mı?'' ''Hayır.'' Bu taşıtı kullanmak bizim station'ı kullanmaktan daha zordu ve çok hızlı gittiğim için az kalsın dönüşü kaçırıyordum. Lastiklerden acı bir fren sesi geldi. Kalbim küt küt attı. Ters dönüp takla atacağımızı sandım. Pardon, dedim. Tam önümde ağır ilerleyen küçük bir araba vardı. Sürücünün arabayı yolun kenarına çekmesi ümidiyle kornaya bastım. Ama o hiç tepki göstermeyince onu geçmek için şansımı beklemek zorunda kaldım. Bir tehlike olmadığına karar verdiğim anda sol şeride geçtim ve küçük arabayı geçtim. Kullandığım aracın gücü hakkında hiçbir fikrim yoktu ama hızlanmasının yavaş olduğunu gördüm. Karşıdan bir araba yaklaşıyordu. İkimizin de kaçabileceği bir yer yoktu. Bir dua mırıldandım. Ayağımı sonuna kadar gaz pedalına bastım ve son anda kendimi sağ şeride attım. Karşıdan gelen sürücü öfkeyle kornaya basıyordu. Üzgünüm diye mırıldandım. Birkaç dakika sonra hastanenin yoluna dönmüştük ama gerilim yüzünden bu zaman çok daha uzun gelmişti. Acil yazan tabelaları takip ettim ve kapılara olabildiğince yaklaşarak aracı durdurdum. Sonra fırlayıp içeri koştum. İki hemşire bir masa başında gevezelik yapıyorlardı. Sağ taraflarında kolunu tutan bir adam oturuyordu. Çok acı çekiyor gibi bir hali vardı ama kimse onun farkında değildi veya ilgilenmiyordu. ''Kalp krizi geçiren bir hastam var!'' diye bağırdım. Hemşireler konuşmayı kestiler. Bir hasta bakıcı muayene odasından çıktı ve üçü birden bana doğru gelmeye başladılar. ''Nerede?'' ''Dışarıda, karavanda.'' dedim. ''Lütfen acele edin. Arkadaşım ona hayat öpücüğü verdi ama işe yarayıp yaramadığını bilemiyor.'' Başka bir hasta bakıcı daha çıktı. Bir sedye kapıp bizim araca doğru gittiler. Biraz sonra onu hastaneye doğru götürüyorlardı. Hepimiz arkasından gidiyorduk. ''Merak etmeyin.'' dedi Raven kadına. ''Şimdi artık iyileşecek.'' ''Aman Tanrım.'' dedi. Kollarının altındaki iki kızından küçük olanı hala şokta gibiydi. Büyük olanı ise kan çanağına dönmüş gözlerini siliyordu. Hemşirelerden daha yaşlı olanı, ''Hastanın kimliğini kim bildirebilir bize?'' diye sordu. Masanın arkasına geçti. ''Ben.'' dedi kadın. ''Kocamdır kendisi. George. George Forbes. Ben de Caroline Forbes.'' Hemşire hastane acil odası için değil de bir otel odası için form dolduran resepsiyon memuruymuş gibi gülümsedi. ''Bunu doldurabildiğiniz kadar doldurmanızı istiyorum.'' dedi. Caroline çılgın gibi kocasının alında odaya doğru bakıyordu. Genç bir doktor koridordan koşarak gelip çabucak içeri girdi. Onu bir hemşire ve bir hasta bakıcı takip etti. Raven küçük kızı işaret ederek ''Ben Sophie ile ilgilenirim.'' dedi. ''Hadi Sophie, oraya oturup dergilere bakalım.'' Kızı elinden tuttu ve oturacakları yere gittiler. Kelebek de onları takip etti. ''Git Sophie ile otur Deniz.'' dedi Caroline. Deniz istemeyerek annesinin yanından ayrıldı. Crystal ve ben Caroline ile kaldık. ''Teşekkürler kızlar.'' dedi minnetle. ''Teşekkür ederim, teşekkür ederim.'' ''Önemli değil.'' dedi Crystal. Bize teşekkür etmenize gerek yok. Caroline hemşireye baktı. Kafam karmakarışık, hiçbir şey düşünemiyorum. Bu formu şimdi doldurulması şart mı? Diye sordum. Şu anda doktor kocasıyla ilgileniyor ve bu sırada yapılması gereken bir şey. Diye soğuk bir cevap verdi. Bir masanın arkasındaki sandalyeyi göstererek, orada yapabilirsiniz, dedi. Acele etmeyin Bayan Forbes. Caroline formları doldurmak üzere oturdu. Ben de ilk defa bu kadar korkmuş gördüğüm Crystal'a doğru yürüdüm. Fazla dikkat çekmemeye çalışarak kısık bir sesle sordum. Bir şey mi oldu? Beni evlatlık edinen anne ve babamın ölümleri geldi aklıma, dedi. Bir arkadaşın evindeydim. Matematik sınavı için çalışıyorduk. O sırada telefon çaldı. Kimin aradığını hatırlamıyorum ama arkadaşımın annesi odanın kapısına geldi ve Crystal korkunç bir kaza olmuş. Elbenindeki Stuart amcanın telefonunu biliyor musun? Dedi. Eminim babamın ajandasında vardır dedim. Gidip bakayım. Hemen bitişikte oturuyorduk. Diye anlattı. Olacakları hiç düşünmeden evden koşa koşa dışarı fırladığımı hatırlıyorum. İkisinin de ölmüş olabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti, anlıyor musun? O zamanlar ölümün hala yaşlılar için geçerli, bana yakın insanları vuramayacak ve benden çok uzak bir şey olduğunu düşünebilecek kadar küçüktüm. Bir yandan dinleyerek başımı sallıyor, bir yandan da Sophie ile oturmuş harikalar yaratan Raven'ı ve ağlamaması için tatlı tatlı Dennis'le konuşan kelebeği gözlüyordum. Bana kalırsa biz de o çocuklar kadar korkmuştuk. Crystal geçmişi hakkında zor konuşurdu. Konuşsa da hiç böyle ürkek bir enerjiyle konuşmazdı. Arada bir Raven duruyor ve titreyen dudaklarla Crystal'a bakıyordu. Derin bir nefes alıyordu. Kelebeğin gözleri de birçok kez aynı avuntuyu ararcasına benim gözlerimle çakıştı. Yeterince fazla sayıda anne baba kaybetmiştik. Öylece oturup başkalarının da acıya aynı kapıdan yaklaşmalarını seyretmek imkansızdı. Arkadaşımın evine koşa koşa geri döndüm ve telefon numarasını annesine verdim. Diye devam etti Crystal. Bana bir tuhaf baktığını gördüm ama soru sormadım. Bunun yerine orada durup babamın kardeşiyle konuşmasını dinledim. Stuart dedi. Ben Vera Raymond, Thelma'nın kapı komşusu. Evet, evet iyiyim. Stuart, korkunç bir kaza olmuş, bir araba kazası. Carl ve Thelma, ikisi de ölmüşler, çok üzüldüm, dedi. Evet, birkaç saat önce olmuş, sarhoş bir kamyonet sürücüsü, üzgünüm, diye tekrar etti, dedi Crystal. Her şeyi belleğime kazıdım. Sık sık korkunç hatırlamalarla olanları yeniden yaşarım. Bazen bunun için bir telefonun çalması yeter ve tüm o olaylar gözümün önüne gelir, diye anlattı. Her neyse, onların öldüklerini bu şekilde öğrenmiş oldum. Bir an için bu, başkasının hayatına kulak kabartmak gibi bir şeydi. Hala her şeyi aklım almıyor, Brooke. Konuşulan her sözcüğü dikkatle dinledim. Evet, o bizimle ne yapmak istiyorsun, dediğini duydum. Dinledi, başını salladı ve sonra sanki benim hakkımda hiç duymamış olduğu bir şeyi ilk defa o an duyuyormuş gibi dönüp bana baktı. Tabii ki benim evlatlık olduğumu biliyordu. O yüzden öğrendiği şey bu olamazdı, dedi Crystal çabucak. Amcamın ne dediğini bilmiyorum ama arkadaşımın annesi bana baktı ve başını salladı. Anlıyorum, dedi. Ama bu arada ne yapmak istiyorsun, Stuart? Gerçekten mi? Devam etti. Peki, araştırıp ilgileneceğim, dedi. Üzgünüm. Sonra telefonu kapattı ve anne babamın öldüklerini, amcamın beni gelip evine götürmeyeceğini anlattı. Ona çocuk koruma servisini aramasını söylemiş. O öğleden sonra benim için geldiler ve ben tekrar sisteme geri döndürüldüm, dedi Crystal. Cenaze törenine katıldım, dedi. Ama sonra o akrabaları bir daha hiç görmedim. Çok üzüldüm Crystal. Omuzlarını silkti. Bir anlamda şanslıydım. Beni gerçekten istemeyen insanlarla gidip yaşasaydım hayatım daha beter olacaktı. Caroline ayağa kalktı ve kağıtları masaya getirdi. Kağıtları alıp dosyalaması ve bilgisayara veri girmesi için ona dönen hemşireye "Niçin bu kadar uzun sürdü?" diye sordu. Bize doğru baktı. Yanına gittik. Sonunda doktor acil muayene odasından dışarı çıktı. Masanın arkasındaki hemşire doktora Caroline'ın doldurduğu kağıtları verdi. Doktor kağıtlara bakıp başını salladı ve sonra Caroline'a döndü. Bayan Forbes siz misiniz? Evet, durumu nasıl? Yaşıyor mu? Diye sordu çabucak. Şimdilik durumu sakin Bayan Forbes. Kardiyoloji bölümüne götürülecek. Uzmanın onu muayene edip bize tam bir teşhis vermesini bekleyeceğiz. Hayat öpücüğünü kim verdi ona? Caroline başıyla Crystal'ı işaret ederek, "O yaptı," dedi. "Çok iyi yapmışsın küçük hanım," dedi. "Kesinlikle hayatını kurtarmışsın. Kendinle gurur duyabilirsin. Nereden öğrendin bunu?" "Sağlık dersinde," dedi Crystal. Doktor Crystal'ın hiçbir şey olmamış gibi alçak gönüllü konuşmasına güldü. "Öğrencilerin niçin dikkatli olmaları gerektiğinin bir kanıtısın. Bunu öğretmenine söyle." Sonra George'u muayene odasından çıkarmalarını seyrettik. Yüzünde bir oksijen maskesi vardı. Caroline ona doğru koştu. Diğerleri asansöre doğru giderken Caroline geri döndü. Bize, "Biraz daha kızların yanında kalır mısınız?" diye sordu. "Evet, tabii," dedim. Kocasıyla ve hasta bakıcıyla birlikte asansöre doğru gözden kaybolduğunu gördük. Biz de Raven ve Kelebek'le oturup Deniz ve Sophie'yi eğlendirmeye koyulduk.